Ayrım 6. Sayfa 81. 2. Kurumsal yapının oluşması ve imparatorluk mantığının yerleşmesi. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u yani Konstantinopolis'i almasıyla 2. Roma İmparatorluğu tarihe karışırken 3.sünün yolu açılıyordu. Fakat 3. Roma olmanın yolu önce Osmanlı hanedanlığının kurulmasında başat rol oynamış Türk soylularıyla Osmanlı ailesinin üyeleri arasında hak iddia edenleri veya ileride hak iddia etme potansiyeli olanları tasfiye etmekten geçiyordu. Fatih Sultan Mehmet işe etkinliği tartışmasız sadrazamı Çandarlı Halil Paşa'yı idam ettirerek başladı. Gerekçe de hanedanlık veya imparatorluk mantığına yabancı değildi. Sadrazam Çandarlı Halil Paşa İstanbul'un fethine karşı çıktığı, Bizanslılardan rüşvet aldığı gerekçesiyle idam edilmişti. Elbette paşanın idam edilişinin asıl gerekçesi afişe edilen gerekçeden biraz farklıydı. Padişahın ünlü baş vezirini idam etmesinin başlıca üç nedeni vardı. Birincisi böylece Fatih 1446'da tahttan indirilmesinde Çandarlı Halil Paşa'nın parmağı olduğunu, ki bunda haklılık payı vardı, düşünüyordu. Çandarlı'nın İstanbul'un alınmasına taraftar olmadığı konusunda yaygın bir kanaat vardır. Dolayısıyla Sultan II. Mehmet yani Fatih, prestijinin ve gücünün doruk noktasına ulaştığı bir anda öcünü alıyordu. İkincisi Çandarlı ailesi devlet içinde çok büyük güç ve iktidar sahibiydi. Bu durumun devamı kendini Kayseri Rum olarak gören biri için kabul edilebilir değildi. Üçüncüsü Fatih Sultan Mehmet imparatorluğun ancak merkezi karakterinin güçlendirildiği zaman imparatorluk olabileceğinin bilincindeydi. Ve Çandarlı Halil Paşa bu tür bir yeniden yapılanma için bir engel olarak görülüyordu. Fakat Çandarlı Halil Paşa'nın idam edilip mallarının müsaade edilmesi ve yerine Zanos Paşa'nın sadrazam olarak getirilmesi, bundan sonra hanedanlığın artık sultanın kölelerine dayanacağı ve imparatorluk mantığına uygun bir rota izleyeceği anlamına geliyordu. Artık Osman Bey zamanından beri etkin olan unsurlar külliyen devlet yönetiminden uzaklaştırılıyor, baştan beri etkin olmuş ve devlete hak iddia eden Türk bey ve aileleri etkisizleştiriliyordu. İstanbul'un fethiyle devşirmeler devri başlıyordu. Artık vezir-i azam bir kuldu ve padişah kayıtsız şartsız itaat eden ve hiçbir iktidar iddiası da taşımayan sadık bir memurdu. Vezir-i azam devletin padişahtan sonra gelen ikinci kişisi, padişahlık mührünü taşıyan ve taşra yönetiminin de kendisinden sorulduğu padişahın mutlak temsilcisiydi. Konstantinopolis'i alıp kendini Doğu Roma'nın mirasçısı olarak gören Fatih Sultan Mehmet'in gözü yükseklerdeydi. Sezar ile Anibal'in birer vatandaş olduklarını söyler. Makedonya kralının oğlu İskender Asya'ya daha az bir kuvvetle sahip olarak geçti. Ama şimdi der zamanlar değişti. Vaktiyle batılıların doğuya geçtikleri gibi kendisi de doğudan batıya geçecektir. İddiasında dünyada bir tek hükümdarlık olmalıdır. Bir tek inanç, bir tek krallık. Bu birliği kurmak için İstanbul'dan daha elverişli bir yer yoktur. Bu şehirle birlikte Hristiyanları da hükmü altına alabilir. Dipnot: Assaido e Bressa di Constantinopoli di Zorgo Dolfin. Sayfa 18'den aktaran Hikmet Kıvılcımlı. Osmanlı tarihinin maddesi sayfa 38. Sadece Doğu Roma'nın değil, bir dünya imparatorluğunun hükümdarı olmak istiyordu. Öyleyse yapacağı ilk şey böyle bir proje için engel sayılan unsurları ortadan kaldırmaktı. Bu amaçla hanedanlıkta yaptığı temizlik ve düzenlemelerle ayak bağı olabilecek unsurları tasfiye etti ve gözünü ilk önce Doğu Roma'nın hükümran olduğu topraklara çevirdi. Osmanlı devlet yapısındaki ademi merkeziyetçi yani merkez kaç güçleri etkisizleştirerek imparatorluğun merkezi yapısını pekiştirdi. Hristiyan unsurları da devlet katında diğer unsurlar gibi yükselme yolunu açarak onların desteğini ve katılımını sağladı. Artık devşirme sınıfına dahil olmak kolaylaşmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim tarzı feodal Hristiyan beylerin baskısından bezmiş halk için daha yumuşak görünüyordu. Millet sistemiyle din ve kültürlerini yaşama olanağını korumaları da Osmanlıların hem yeni fetihlerini kolaylaştırıyor hem de fethedilen yerlerdeki halk yığınlarının Osmanlı hakimiyetini gönüllü kabul etmelerini sağlıyordu. Zanos Paşa'nın Rumeli Beylerbeyliğine atanarak hem başkentteki hem Avrupa'daki orduların denetimini ele geçirmesiyle bir baş vezir sadrazam olarak gücü daha da artmıştı. Kapıkulu ordusunu özellikle Yeniçeri piyadeleriyle topçu askerlerini güçlendirmek ve genişletmek için çaba harcandı. Zamanın en modern ateşli silahları olan tüfek ve top verilerek bunlar sultanın askeri birliklerinin en güçlüsü haline getirildiler. Sultan Mehmet Yeniçerilerin bağlılıklarını sağlamak için başlarına kendi kölelerini komutan olarak atadı. Ve daha önceki siyasal çatışmalara katılmamış olan kölelerden yeni birlikler yarattı. devşirme düzenini geliştirerek gerekli insan gücünü topladı. Böylece güçlü ve kendisine bağlı bir baş vezir ve Yeniçeri ordusuyla Fatih Sultan Mehmet tüm uylukları üzerinde kesin bir otorite sağlamış oldu. Dipnot Stanford Show, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, sayfa 93. Fatih Sultan Mehmet'in önceki dönemde devlet aygıtında etkin Türk beylerini tasfiye girişimini nüanse etmek gerekir. Aslında padişahın ilki olarak devşirmelerden yani kullardan yana Türkmen beylerine karşı tavrı kesin ve nihai bir duruma denk düşmüyordu. Esasen Osmanlı devlet mantığı devlet içinde herhangi bir kesimin arzu edilmeyen bir etkinliğe ulaşması ve denetlenir olmaktan çıkmasının önünü kesmeyi gerektirir. Fatih Sultan Mehmet kendi iktidarı için tehlikeli gördüğü Türkmen beylerini tasfiye ederken kimi Türkmen beylerine dokunmadı. Üstelik onların desteğini almayı da başardı. Böylesi bir politika devletin bekası açısından mahsurludur. Daima bir gücü bir başkasıyla dengelemek esastır. Devlet doğası gereği her türlü olası iktidar odağını etkisizleştirebildiği sürece var olabilir. Bunun için de daima bir kesime karşı kullanılabilecek bir başka kesimi elde tutmak gerekir. Bu yüzden rejime yönelik fiili veya muhtemel tehlike sayılan odaklar etkisizleştirildi. Kimi yapılar atomize edildi veya yeni düzenlemelerle etkinlikleri kırıldı. Örneğin uç beylerinin sayısı arttırılarak güçsüzleştirildikleri gibi savaşta komuta edecekleri asker sayısı da azaltılıp Rumeli Beyler Beyliğine bağlandı. Fatih Sultan Mehmet Hristiyan unsurların devlet için sorun çıkarmalarını engellemek için de Rum Ortodoks liderlere büyük bir özerklik alanı tanıdı. Hristiyan liderlerin kendi dini cemaatleri üzerindeki yetkilerini arttırarak ve onlara geniş bir özerklik tanıyarak her birinin dini cemaat üzerindeki otoritesini arttırdı. Sonuçta dini liderler devletin çıkarlarıyla kendi çıkarları arasında bir özdeşlik olduğunu gördüler ve padişahın müttefiki durumuna geldiler. Başka türlü ifade etmek istersek Fatih'in iktidarıyla Hristiyan cemaat liderlerinin iktidarı da güçlendi. Böylece daha önce bölgede egemen olan Hristiyanlar devletleri zamanındakinden farklı olarak şimdi taraftarları üzerinde daha geniş güçleri oluyordu. Güneydoğu Avrupa'nın Osmanlılarca kesin fethi sonunda bölgenin Rum ve Slav Hristiyanlarının çoğu Rum Patrikliği altında birleştiler ve kiliseyi Osmanlı yayılmasından yararlandırarak Patrik ile Sultan'ın çıkarlarını daha çok birleştirdiler. Dipnot adı geçen eser sayfa 94. Buradan kilise bürokrasisinin çıkarıyla sıradan Hristiyanların çıkarının karşıt, buna karşılık Osmanlı hanedanlığının çıkarıyla kilise bürokrasisinin çıkarının özdeş olduğu sonucunu çıkarmak mümkündür. Daha sonra Rum Ortodoks rahiplerine tanınan özellik diğer dini cemaatlere, Ermenilere, Musevilere ve benzerlerine de yaygınlaştırıldı. Müslüman olmayan unsurlar millet şeklinde ayrı bir statüye sahip oldular. Fatih Sultan Mehmet'in Müslüman olmayan unsurlar hakkındaki düşüncesini en iyi aşağıdaki kendi sözleri özetliyor. Ben Yüce Hakan ve Deniz Güçlerinin Başbuğu, Sultan Murat Bey'in oğlu Yüce Hakan ve Deniz Güçlerinin Başbuğu Sultan Mehmet, göğe ve yere egemen olan Tanrı ile Büyük Peygamberimiz Muhammed adına biz Müslümanların benimsediğimiz ve kanunlaştırdığımız 7 kuralla Tanrımın 123 bin peygamberinin adına dedemin, babamın ve yaşamım ile çocuklarımın yaşaması ve kuşandığım kılıç hakkı için and içiyor ve diyorum ki, madem beylik katıma benim hakanlığıma boyun eğmek üzere bütün Galata soyluları ile Sayın ve Necip Babilaos Palaviksini, Markio de Franchi ve tercümen Nicolazzo Pavizzo'nu kullarım olmayı kabul etmem için gönderdiler. Kendi töre ve adetlerini ülkemin her yanında muhafaza etsinler. Barındıkları Pera'nın işlerini kendileri çevirsinler. Bütün zenginlikleri ev, mağaza, bağ ve değirmenleri, ticaret eşyaları, çoluk çocukları, uşakları kendilerinin olsun. Ülkeme bağlı ulusların yaptığı gibi onların da ticaretle uğraşmak ellerinde olsun. Karada ve denizde gidip gelebilsinler. Ülkenin öteki bölgelerinde adet üzere verilen haraç müstesna, artık bunlar da başkaca vergi vermesinler. Gelecekte benim için aziz kimseler olsunlar. Ben bunları ülkemin başka bölgelerinde oturanlar gibi savunacağım. Kiliseleri kendilerinde kalsın, ilahi söylesinler. Ama çan ve siman diriyo çalmasınlar. Ben onların kiliselerini cami yapmayacağım ama onlar da başka kilise kurmayacaklar. Yurttaşları cenevizli tüccarla ticaret eşyalarıyla serbestçe gitmek ellerinde olsun. Önceden almaları gereken vergileri tahsil etsinler. Paralılar kendi tüccarları arasında çıkacak davalara bakmakla görevli bir hakimi kendi aralarından seçmekle serbest olsunlar. Dipnot As-Saido Ebreza di Constantinopoli di Zorgo Dolfin. Sayfa 92, Hikmet Kıvılcımlı, Osmanlı Tarihi maddesi 1 sayfa 35. Haraca dayalı bir sosyal formasyon olan Osmanlı İmparatorluğu, var olabilmek ve kendini yeniden üretebilmek için sosyal artık ürünü merkeziyleştirmek zorundadır. Sosyal artığın merkeziyleştirilmesi de ancak siyasi merkeziyetçilikle mümkündür. Burada sözünü ettiğimiz merkeziyetçilik, bugünün ulus devletlerinin merkeziyetçiliğinden farklı bir merkeziyetçiliktir. Bu yüzden imparatorluk merkezi karakterini koruduğu sürece var olabilir ve kendini yeniden üretebilirdi. Fakat söz konusu yapı çelişik bir karaktere de sahipti. İmparatorluğun var olabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi, merkezi niteliğini korumasına bağlıdır ama aynı zamanda söz konusu yapı ademi merkeziyetçi bir dinamiği ve eğilimi de bünyesinde sürekli olarak barındırmaktadır. Anadolu Selçuklularının uzun ömürlü olamayışlarının başlıca nedeni güçlü bir merkeziyetçiliği gerçekleştirememiş oluşlarındandı. Saltanatın çocuklar, kardeşler, mirasçılar arasında bölünmüşlüğü, egemenliğin merkezi nitelik kazanıp uzun ömürlü olmasına imkan vermemişti. Elbette kimi iç ve dış faktörler de önemsiz değildi. Moğol istilası, Baba İshak ayaklanması ve benzerleri. Bu çelişkinin nereden kaynaklandığı sorusunu şimdilik atlayarak, esasen 1. Murat zamanından beri oluşa gelen ve Fatih döneminde az çok nihai biçimini alan devlet yapılanmasına kısaca değinebiliriz. Başlarda aşiret yapısının geçerli olduğu dönemlerde memleket aşiretin ortak malı sayılır ve ekseri seçimle gelen ve Ulu Bey denilen bir reis veya hükümdar tarafından yönetilirdi. Fakat Ulu Bey önemli kararları danışarak alırdı. Belirli bir zaman sonra danışma bir kurala ve düzene bağlandı. Artık siyasi, askeri, mali, hukuki ve benzeri sorunlar Divan-ı Hümayun'da görüşülüyordu. Aynı zamanda divan şikayet ve davalara da bakıp karara bağlıyordu. Divan-ı Hümayun'da başta padişah olmak üzere veziri azam, yani baş vezir, vezirler, kaz asker, defterdar ve nişancı yer alırdı. Osmanlılar'da divan geleneği Orhan Bey zamanında başlamıştı. Başlarda her gün toplanırdı. Fatih Sultan Mehmet zamanına kadar divana bizzat padişah başkanlık ederdi ve hükümdar neredeyse orada toplanırdı. Fatih ile birlikte padişahlar divana katılmamaya başlıyor ve başkanlığı veziri azamlar üstleniyordu. Aslında bu durum başlardaki yapının daha az merkeziyetçi veya en azından danışmaya daha yatkın bir yapı olmasından ileri geliyordu. Fatih'in kanunnamesinde şöyle deniyordu. Evvela bir arz odası yapılsın. Cenab-ı Şerif'in pesi perdede oturup haftada 4 gün vüzeram ve kadı askerlerin ve defterdarlarım rikab-ı hümayunuma arza girsünler. Dipnot Fatih Kanunnamesi sayfa 42. Divan hangi din ve millete mensup olursa olsun, hangi meslek ve tabakadan bulunursa bulunsun, kadın erkek herkese açıktı. Memleketin herhangi bir yerinde haksızlığa uğrayan, zulüm gören veya mahalli kadılarca haklarında yanlış hüküm verilmiş olanlar, valilerden, askeri sınıflardan şikayetçi bulunanlar, vakıf mensuplarının haksız muamelelerine uğrayanlar için divan açıktı. Dipnot, Yusuf Hallaçoğlu 14. 17. yüzyıllarda Osmanlılar'da devlet teşkilatı ve sosyal yapı. TTK yayınları Ankara 1996 sayfa 9. Eğer yukarıdaki alıntı nüansa edilmeden dikkate alınırsa, Osmanlı'da hak aramanın etkin bir yol olduğu gibi bir izlenime kapılmak mümkün olabilir. Oysa Osmanlı hukuk düzeninin asıl işlevi egemenliği meşrulaştırmaktı. Hukuk ve hak arama yollarının açık olması doğrudan bu durumla ilgiliydi. Bugün de olduğu gibi. Padişah'tan sonra en yetkili kişi veziri azamdı. Çok büyük yetkilere sahip olduğu halde köle statüsü gereği hiçbir yaşam güvencesi yoktu. Veziri azam padişahın mutlak vekili olması sebebiyle sadece onun tarafından verilen emirle katledilebilirdi. Her türlü devlet işinin tek sorumlusuydu. Bu bakımdan bilhassa Fatih'ten sonra veziri azam tayinlerinde bu konuda uyarılırlardı. Dipnot adı geçen eser sayfa 14. Devlet hiyerarşisinin ikinci sırasında beylerbeyi yer alırdı. Vezirlik kurumunun olmadığı ilk dönemlerde beylerbeyi padişahtan sonra gelirdi. Başta tek olan beylerbeyi daha sonra Anadolu ve Rumeli olmak üzere ikiye ayrıldı. Bunlar eyaletlerin en üst düzey askeri kumandanlarıydılar. Üçüncü sırada da sancak beyleri gelirdi. Sancak beyleri tertip sırasıyla beyler beyine tabi olup mıntıkalarındaki serbest tımar yerlerinden başka idari yer altındaki sancakların hem idari ve hem de askeri ve asayiş işlerinden mesul idiler. Dipnot İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi Cilt 1 sayfa 503. İdari hiyerarşi, merkez yani İstanbul, beyler beyliği, sancak, kaza ve köy olmak üzere taksimata uğramıştı. Osmanlı devlet modeli Eflatun'un tasvir ettiği modele uygun bir yapılanmaydı. Eflatun'un modelinde iki temel öge söz konusudur. Bunlardan birincisi toplumsal uyum, ikincisi de iktidarın bilgiye dayanması zorunluluğudur. Eğer toplumsal uyum amaçlanıyorsa böyle bir uyumun gerçekleşmesine engel olabilecek unsurların, dinamiklerin ve eğilimlerin daha baştan bertaraf edilmesi gerekir ki bu da özel mülkiyetin olmamasını gerektirir. Değilse özel mülkiyetin uyumu tehlikeye atabilecek büyüklüğe ve öneme sahip olmamasını gerektirir. Toplumda uyumun sağlanması için de herkesin bulunduğu yerde kalması sağlanmalıdır. Böyle bir düzenin var olması demek değişmemesi demektir. Değiştirmeme işlevi de bu konuda uzman unsurları gerektirir ki bunların koruyucu işlevi de bilgili olmalarına dayandırılır. O halde iki şey, devletin varlığı için uyum, uyum için de bir uyum sağlayıcı gerekir. Bu tür devlet mantığı ile ilgili olarak Niyazi Berkes, onlarca toplum değişmez, devletin rolü toplumu geliştirmek, değiştirmek değil, değiştirmemek olduğu gibi tutmaktır. Ekonomik gelişme ile devlet idaresi arasında bir ilişki olduğu yolunda en küçük fikirleri yoktur. Devlet gelişir, büyür, gelişmeli ve büyümelidir. Topluma düşen ödev onu vergileriyle beslemek, ticareti düşen şey resimleriyle hazinesine gelir sağlamaktır. Dipnot Niyazi Berkes, Türkiye İktisat Tarihi Cilt 2 Gerçek Yayınları sayfa 107. Osmanlı yönetim anlayışının bir çeşit amentüsü olan mülk ve devlet asker ve devlet adamıyladır. Ve devlet adamı mal ile bulunur. Mal reayadan husule gelir. Reayanın ahvali adalet ile tanzim olunur deyişi, Osmanlı tipi devlet anlayışını ve mantığının bir çeşit özetini vermektedir. Dikkat edilirse belirleyicilik hiyerarşisi devletin sahibinden, padişah, sultan, imparator, şah ve benzeri devlet adamlarına yani koruyuculara, oradan reayaya yani üretici sınıfa doğrudur. İlk ikisinin yerli yerinde kalabilmesi için de reayanın sulh ve sükun içinde olması, yerli yerinde durması gerekir. Dikkat edilirse özne padişahtır ve devlet hanedanlıkla özdeştir. Bir kere padişah demek devlet demektir. Ya da devlet sanki padişahın şahsında cisimleşmiştir. Padişahın iradesi, buyrultusu olan ferman da kanun demektir. Öyleyse işleyişin ve kurumsal yapının kaynağı, temeli padişahtır. İkinci Murat dönemi resmi tarihçilerinden Yazıcı Zadali de sözünü ettiğimiz belirleyicilik hiyerarşisini şöyle ifade ediyordu. Padişahların devleti ve hürmeti nöker ve il ve memleketledir. Eğer nöker ve il ve raiyet olmayacak olursa padişahlık mümkün değildir. Dipnot, Halil İnalcık, Osmanlı Devleti'nin kuruluş problemi sayfa 21-22. En tepede egemenliği Tanrı'dan aldığı varsayılan bir ulu şahsiyet ve onun iktidarını meşrulaştırıp gerçekleştiren başlıca iki kesim, egemenliği meşrulaştırma işlevi görenler, din uleması ve benzerleri ve askerlik ve yönetim işlevi görenler bulunur. Fakat bu vesileyle kaydedilmesi gereken önemli bir husus da şudur. Osmanlı tipi devlet mantığında örneğin askeri kesim önemli bir rol oynasa da son tahlilde padişahın egemenliğini sadece bir aracı olarak görülür. Bu konuda Naima'dan yaptığımız aşağıdaki alıntı hem söz konusu mantığı sergilemek hem de Osmanlı'da oyun çok değişine açıklık getirmek açısından önemlidir. Naima şöyle diyor. Askerlerin kargaşalık ve kötülüklerin battal etmek için sefer meşakkatleriyle uğraştırılması bizzarure lazım gelir. Düşmanlardan öc almak ve ülkeyi genişletmek ve kafirleri kahretmek bahanesiyle kapatılması güç bir kapı açılır. Dipnot, Ümit Aktaş adı geçen eser sayfa 120. İşte Osmanlı tipi sosyal formasyonlarda böylesi kesin bir yöneten yönetilen veya halk-devlet ayrımı geçerlidir. Bu tür devlet yapısında üretim araçlarının sahibi bir egemen sınıfla egemenliği gerçekleştiren politik sınıf bürokrasi densin ayrımı mevcut değildir. Bu durum söz konusu devlet tipinin özgünlüğünü oluşturur. Grek ve Cermen sistemlerinde siyasal güç yani devlet özel mülkiye sahibi olan bir sınıfın gücüdür. Eski Grek devleti köle sahibi olan toprak sahiplerinin, Orta Çağ devleti büyük toprak sahibi olan ve bağımlı köylü emeğini sömüren feodal sınıfın, modern devlet Batı Avrupa'da sermaye ve üretim araçları mülkiyeti olan ve emekçi sınıfın emeğinden sağlanan karlarla güçlenen kapitalist sınıfın devletidir. Halbuki Tuğba ağacına benzeyen Doğu ülkeleri de devlet sistemlerinde böyle değil. Dipnot Niyazi Berkes, Türkiye İktisat Tarihi, Cilt 1, Sayfa 11. Osmanlı Devleti'nin de dahil olduğu kadim devlette yönetici yani buyuran sınıfla emekçi yani buyurulan halk sınıfı arasında kalın çizgi çekmek esastır. Yönetici egemen sınıf kendini halk çoğunluğundan ayırmaya büyük özen gösterir ve bir bakıma egemenliğinin devamının bu kalın çizginin varlığına borçlu olduğunun bilincindedir. Bu bağlamda Gıyasettin 3. Keyhüsrev'in oğluna ölüm döşeğinden hayat sırrı olarak verdiği iddia olunan vasiyetnamesi ilginçtir. Eğer hükümdar olmak istersen babasının sofrasında iki ekmeği yan yana görmemiş aşağı insanlardan uzak dur ve şaklabanlığı meslek edinmiş kimselerle ilişkiye girme. Gerçi ben onların yani mevki sahiplerinin örgütlerine uyduğum sürece devlet yükseldi ve halk da mutlu oldu. Ama ne zaman ki eski dönemlerin onurunu ve değerlerini içe saydım, alçakları ve delileri hizmete alıp her önüme geleni sepetçi, ip cambazı, kasap ve demirci çırağından emir ve askeri vali yaptım, işte o zaman aşağılanmayı ve mevkimi kaybetmeyi hak ettim. Dipnot: Ernest Werner, Büyük Bir Devletin Doğuşu, sayfa 112. Devletin varlığı ve bekası halk yığınlarıyla devlet arasına bir kalın çizgi çizmeyi gerektiriyor. Ve koca bir imparatorluğu yönetmek için de çok sayıda insana ihtiyaç var. Açıkça çelişik gibi görünen bu sorun nasıl çözümleniyordu? Eli kılıç ve kalem tutan çok sayıda adam olmadan devlet çarkını yürütmek mümkün olmadığına göre. Çelişik gibi görünen bu sorun devlet katına terfi edenlerin kendi köklerine yabancılaştırılmasıyla aşılıyordu. Devlete dahil olan unsurlar ait oldukları, içinden çıktıkları etnik, sınıfsal, toplumsal çevreye bütünüyle yabancılaştırılıyor, bu amaçla bir bilinç kaymasına uğratılıyorlardı. Sınıfsız, geleneksiz, vatansız, milliyetsiz, hatta belki de dinsiz, başka bir yerde eşi görülmedik bir insan türü yaratıp devletin idaresini bu makine adamların eline vermek. Dipnot: Niyazi Berkes, Türkiye İktisat Tarihi, Cilt 1, sayfa 67. Bunlara yoğun bir eğitim, bugünün tabiriyle bir beyin yıkama sürecinin sonucunda Osmanlılık bilinci kazandırılıyordu. Bu öyle bir bilinçtir ki kendilerini Tanrı tarafından toplumu gütmeye memur edilmiş çobanlar olarak görürlerdi. Devlet toplumdan çok farklı bir şey olarak görülüyordu. Bu tür bir uygulama Osmanlılar tarafından keşfedilip oluşturulmamıştı. Osmanlılar daha önceden var olan bir uygulamayı miras alıp onu mükemmelleştirmişlerdi. Daha başlarda Orhan Gazi'ye kardeşi Alaaddin'in şöyle dediği rivayet edilir: "Bu ülke senin hakkındır. Buna çobanlık etmeye bir padişah gerek ki memleketin işlerini görüp başara." Dipnot: Atsız, Aşık Paşaoğlu Tarihi, sayfa 38. Devletlilerin anlayışına göre devlet Tanrı tarafından padişaha ihsan edilen bir şeyken, onların yönetmek durumunda olduğu toplum yani reaya bu dünyanın basit yaratıklarıdır. Osmanlı tarihçileri Osmanlı'daki yöneten yönetilen ilişkisini ekseri atla binicisine benzetirlerdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir hoşgörü toplumu olduğuna ilişkin yakıştırmalar Osmanlı'nın imparatorluk mantığı hakkında asgari bilgiden yoksun olanların bir kuruntusudur. Osmanlı devlet yapısına görevli unsurlar bugünkü anlamda kamu görevlileri değillerdi. Onlar padişahın hizmetkarı, kullarıydılar ve sadece padişaha karşı sorumluydular. Eğer yöneten yönetilen arasındaki kalın çizgi incelir, geçirgenlik söz konusu olursa artık imparatorluk mantığı da işlemez hale gelirdi. Osmanlı kafasına göre toplum reaya ve beraya yani köylü ve kendi halktır. Devlet ise efendi veya babadır. Bulunduğu yere Tanrı tarafından getirilip konmuştur. Bu inanca göre toplumla devlet arasında doldurulamaz bir uçurum olacaktır. Dipnot: Niyazi Berkes, Türkiye İktisat Tarihi, Cilt 1, sayfa 56-57. Elbette her tarihsel dönemde ve her sosyal formasyonda egemen sınıfa hizmet etmek üzere yetiştirilenlerin içinden çıktıkları sınıfa yabancılaştırılmaları esastır. Bugünden modernizm, kamu yararı, kamu hizmeti ve benzeri söylemine rağmen eğitimin işlevi özde bir değişikliğe uğramış değildir. Belirli bir eğitimden geçmiş olanlara diğerlerinden farklı oldukları bilinci enjekte edilir. Böylece bunların içinden çıktıkları sınıfa yabancılaşmaları sağlanır. Farklı oldukları bilinci taşıyan bu insanlarda eğer farklıysam diğerlerinden farklı yaşamaya, ayrıcalıklı olmaya ve otorite kullanmaya da hakkım vardır bilinci yerleştirilir. Fakat belirli bir eğitim sürecinden geçerek içinden çıktıkları topluluğa yabancılaşan unsurlar için çelişik bir durum da ortaya çıkar. Aldıkları eğitim onları üretici faaliyete yabancılaştırarak ancak üretici sınıfın sırtından geçinebilir duruma getirir. Başka türlü ifade etmek istersek eğitim sürecinden geçenleri sadece belirli bilgilerle donatmakla kalmaz, aynı zamanda onları kötürümleştirir. Kötürümleşmiş, her türlü üretici işe yabancılaşmış bu insanlar artık kendilerine güveni de kaybettikleri için egemen sınıf tarafından daha kolay kullanılır hale gelirler ki bu da egemen sınıfın manipülasyon gücünü artırır. Herhalde yukarıda söylenenlerden Osmanlı imparatorlarının kadiri mutlak varlıklar oldukları gibi bir sonuç çıkarmak doğru olmaz. Zira hiçbir egemenlik boşlukta durmaz. Bu konuda Hikmet Kıvılcımlı şunları yazıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun devlet yapısına tepeden bakınca her şeyin üstünde bir padişah görünür. Bu padişah kadiri mutlak gibidir. Ne zaman? Hareket yani fütuhat dinamizmini koruduğu sürece. Fütuhat durduğu gün padişah da bir haşmetlu oyuncağa döner. Aşağı yukarı her devlet başkanının başına gelen budur. Devlet demek altında onu belirlendiren sosyal sınıflar demek olduğuna göre devlet başkanının gücü sosyal sınıfların statükosunu koruyabildiği ölçüde vardır. Özellikle egemen üst sınıfları doyurup gemlenen alt sınıfları ayaklanmaya götürecek duruma getirmediği ölçüde vardır ya da yoktur. Dipnot Hikmet Kıvılcımlı, Osmanlı Tarihi'nin maddesi cilt 1 sayfa 62.